Şimdi birinci alan kavram alanı, anlam alanı. İkinci alan yargı alanı, negatif usul alanı ya da diyalektik alan ya da sonluluk alanı. Üçüncü alan kurgu usul alanı ve asıl anlamda usul alanı. Birincisi soyut. Çünkü anlak soyutlama yetisiydi ya da derin düşünce. Hegel o ikisini birçok kez beraber kullanıyor. Yani eğer Hegel'in onayını istiyorsak kitap listelerimiz kadar bulabiliriz. Anlak alanı aynı zamanda derin düşüncenin alanı. Derin düşünce ya da refleksif düşünce soyut olanı yakalayıp onu öyle tutuyor ve bağıntısı, anlağın kurduğu bağıntı dışsal bağıntı. Yani aslında ilk aşamada yani kavramı aldığımız zaman, evrensel olarak aldığımız zaman herhangi bir bağıntı da söz konusu değil. Bağıntı yargı alanında çıkıyor değil mi? Burada ilk alanda bağıntı yok.
Ve düşünce bağıntı kurmuyor mu?
Efendim?
Derin düşünce bağıntı kurmuyor mu?
Derin düşünce bağıntı kuruyor. Kesinlikle kuruyor ama derin düşüncenin kurduğu bağıntı rastlantısal. Zorunlu bağıntı değil ya da karşıtlık bağıntısı değil. Karşıtlık bağıntısını kuran düşünce biçimi diyalektik us diyebiliriz ya da olumsuzlama diyebiliriz. Bunlar bildiğimiz şeyler aslında. Ve olumsuzlama momenti ya da ayrım momenti ya da bağıntı momenti bunlar hepsi yine aynı şey. Olumsuzlamada ayrımın olduğunu biliyoruz. Ayrımın bağıntı ayrım bir bağıntı aslında. Ama ayrım karşıtlık demek değil ilk iyi. Genel olarak düşünürsek aslında burada ayrım kategorisinin kendisini de uygulayabiliriz. Ayrım genel olarak ayrım ve burada bir şey yok. Bağıntı bağıntının karakteri belirtilmiyor. Dolayısıyla ayrım türlülük gibi aslında. Yani her şey birbirinden ayrıdır dediğimiz zaman her şey birbiriyle rastgele bağıntılı ya da yani oradaki bağıntının bir bağıntı olma karakteri bile yok. Yani ayrım aslında gerçek bağıntı değil. Anlak, şimdi derin düşüncenin yaptığı şey soyutlamaydı. Ya da soyut kavramlara sarılmaktı. Ya da bu fonksiyonu anlak da diyordu. Ve bağıntı kuruyor mu? Kuruyor.
Ama
her kavramı başka her kavramla bağıntılayabiliyor. Yani onun kuralı yok. Derin düşüncede örneğin varlık kavramını aldığı zaman ne yapacak derin düşünce varlık kavramını? Yoklukla da bağıntılayabilir. Başka her şeyle de bağıntılayabilir. Heidegger ondan büyük bir içerik çıkarmaya çalışıyor ya da onun yalnızca varlık olabileceğini, soyut varlık olabileceğini kabul etmiyor. Yani Heidegger'e değinmemizin şu yararı olabilir. Eğer varlık zorunlu bağıntı taşıdığı yani bazı şeylerle zorunlu bağıntı içindeyse o bağıntılı nesnelerin varlıkta kapsanmaları gerekir. Yani Heidegger bunu anlayamaz ya da bunu kabul edemez ama Heidegger'in kabul edebileceği en iyi isimler şey varlığın dışındaki başka şeylerle dışsal olarak bağıntılanması. Yani Heidegger'in felsefesi bir anlak felsefesi, dışsal derin düşüncenin felsefesi ve kuralı yok. Fenomenle bağlayabiliyor varlığı. Yani fenomene doğru bir gidiş, fenomenin çıkarsanması yok. Çünkü çıkarsanmayı kabul etmiyor, usu kabul etmiyor. O yüzden ontolojik fenomenoloji dediği zaman ya da fenomenolojik ontoloji dediği zaman onun terimiyle orada bir bağıntı kuruyor değil mi? Fenomen ve ontoloji ontos arasında. Yani görüngü ve varlık arasında bir tür bağlantı kuruyor ama o bağlantı şey tam olarak derin düşünceye özgü olan bir şey. Ve dışsal. Yani orada bir çıkarsama falan yok. Şimdi kavram tekil olarak düşünüldüğünde anlak yetisi altında duruyor. Yani evrensel, tikel ve tekil bunlar Hegel'in bulduğu belirlenimler değiller. Felsefenin bulduğu belirlenimler de değiller. Doğal usun, doğal dilde sergilediği belirlenimler ve bunların kavramla ilgileri görülüyor. Yani evrensel kavram, tikel kavram, tekil kavram. Şimdi kavram alanında yani yargıdan önce kavramın momentleri olarak bunlar incelenmişti. Evrensel, tikel ve tekil. Ve bunlar Hegel bunları böyle incelemeye şey diyor aslında, yani bağlantısız inceleme. Eğer evrenseli tikelden ayrı olarak alırsak ya da tikeli ötekilerden ayrı olarak alırsak, bu anlam düzeyinde düşünmek demek ve burada bir şey yok, bağlantı yok. Yani aslında yani derin düşüncenin özel olarak oraya yönelmesinden çok o alanın kendi özelliği o soyutlamayı bir yerde getiriyor. Yani yine de Hegel o alandaki o üçlülüğü de, yani evrensel tikel ve tekillik konusunu da kavramın açınımı olarak gösteriyor ve mantığını gösteriyor ya da zorunluluğunu gösteriyor. Yani evrenselden tikele geçiş ve ikisinin birliği olarak tekil, bu şey Hegel'in yönteminin bir uygulaması ve bu anlağın işi değil. Kavramları o belirlilikler altında tekil olarak düşünürsek ya da soyutlanmış olarak düşünürsek, o şey anlak fonksiyonu. Burada büyük mantıkta başında söylüyor zaten, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yani yargıdan önce kavrama baktığınız zaman anlak anlak ile birinci tümceden belli, sayfa 460, anlak ile sık sık genel olarak kavramlar yetisi anlatılır diyor. Bu düzeyde yargı yetisinden ve biçimsel us olarak tasımlar yetisinden ayırt edilir. Yani yeti olarak düşünürsek bu alanlara düşen yetiler anlak, yargı yetisi bir de biçimsel us diyor ama tasım burada şunları da kullanabiliriz. Yani bunlar bunların çeşmesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Yargı yetisi diyalektikle nasıl bağlanıyor? Bağlayabileceğiniz mi yargı yetisini ve diyalektiği? Nasıl? Yargı yetisinde bölünme var. Yarılma var. Etimolojik olarak düşünürsek bir yarılma var. Diyalektik de yarılma momenti. Öyle diyebiliriz. Çünkü diyalektik bir şeyin kendinde bir şeyin ikilenmesini anlatıyor. Bir şeyin kendinde ikili olduğunu ya da karşıtlık kapsadığını ve kendi başkasını, kendi olumsuzluğunu kendisinde kapsadığını gösteriyor. Diyalektiğin genel işlevi de yargıya benziyor. Ama yargı kavramı gerektirdiği için daha önceki diyalektik bağıntılar ya da diyalektik moment yargıyla ilişkilendirilmiyor. Yani öz alanında ya da varlık alanında da tabii ki diyalektiğin devindirici işlevi var ve diyalektik karşıtların bir karşılık ilişkisi olarak orada da kendini gösteriyor ama yargı demiyor onlara. Yani varlık ve yokluk arasındaki diyalektik bir yargı ilişkisi değil. Çünkü yargı şeyi gerektiriyor. Kavram gerektiriyor.
Kavramın açılımı yargıyla oluyor zaten. İlk başlangıcı.
Ya da kavramın açılımının kendisi yargı.
Kendisi
i̇lk,
yargı.
İlk açılımı.
Aracı değil, kendisi yargı.
Tamam. Yani şimdi anlak ve kavramı bağladıktan sonra, birleştirdikten sonra o zaman yargıyı bir daha alırsak şey, dediğin gibi evrensel ve yani şimdi yargı şeyde normal bilinçte, felsefi olmayan bilinçte şey gibi görünüyor. Özne yüklem ilişkisi gibi görünüyor ve yargı diye bir işlev var ya da bir yargı yetisi var ve bunun şöyle kavramdan ayrımı kavramları ilişki içinde kullanıyor olması. Yani yargıda bağıntı var. Yargıda bağıntının olduğunu artık çocuk bilebilir, değil mi? Yani o bağıntının zorunluluğu önemli ve o bağıntının zorunluluğunu göstermek, kavramın diyalektiğini göstermek anlamına geliyor ve o da kavramın tikelleşmesi, evrenselin tikelleşmesi, tikele geçmesi ya da belirlilik kazanması denen şey. Burada şimdi sorgulan burada bunları sorgulayalım. Yani ne kadar sorgularsak o kadar işin özüne ineceğiz ve sağlamlaştıracağız.
Kavramı önce varlık gibi soyut alıyoruz.
Soyut alıyoruz.
İlk başta soyut alıyoruz.
Evet.
Ondan sonra yargıyla başlıyoruz. Tasından bitiriyoruz. Uçları da tekil, tikel, evrensel.
Evet. Yani tasım durumunda öyle. Tasım durumunda. Ama yargı durumunda şeye bakıyoruz. Tekil evrenseldir diyor.
Tekil
evrenseldir ya da tekil tikeldir.
Çünkü medyum servimiz gibi bir şey yok. Yani.
Yok, orada bir eksiklik var. Yani orada eksiklik şeyden geliyor. Diyalektik momentin kendisinin eksikliğinden geliyor. Diyalektik diyorduk kavramın ikinci devimi ya da daha doğrusu ikinci momenti. Yani ayrım kapısı, ayrılma ve sonluluk kapısı. Diyalektik şeyi göstermiyor doğrudan doğruya. İkisinin bir olduğunu göstermiyor. Yani bir şey var, olumlu var. Bu anlak momenti. Olumlu kendinde olumsuz. Bunu gördüğümüz zaman diyalektik bir buradaki mantık diyalektik dediğimiz şey. Yani olumlu olumlunun olumsuzla birliği, onu kendinde kapsıyor olması, onunla bağıntısı, onun efendim?
Olumsuzlaması diyorum.
Evet, yani orada olumsuzlama denen şey bir bağıntı. Ve kavram durumunda bu bağıntı yargıyı oluşturuyor. Yani yargı kavramın kavramla ilişkisi. Ama kavramın kendini olumsuzlaması, yargının kavramı o diyebiliriz. Yargı kavramın kendini olumsuzlamasıdır. O olumsuzlamayla kavram kendini tikelleştiriyor ya da belirlilik kazanıyor.
O zaman yani, tasımda iki defa mı olumsuzluyor?
Tasımda olan şey şu. Şimdi diyalektiği yakaladıysanız, diyalektik kavramın kendini olumsuzlaması, kendini ayırması, kendini bağıntı içine getirmesi ve sonlulaşması. Yani artık orada kavram sonsuz falan değil. Çünkü evrensel ve tikel var ya da tekil ve tikel var yargıda ve bu bağıntı her ikisini de şey yapıyor, kısıtlıyor, sonlulaştırıyor. Bu kavramın doğasına uyan bir şey değil. Niye değil? Yani çünkü en azından şunu kanıt olarak gösterebiliriz. Evrensel sonlu olmamalı. Yani evrenselin karakteri sonsuz olmak, öyle diyebiliriz.
Ama tikeli ve tekeli...
Ama evrensel kendini tikel olarak koyduğu zaman kendini sonlaştırıyor. Bu kendiyle çelişiyor olması anlamına geliyor. Yani yargı aşaması bir bakıma evrenselin kendiyle çelişkisi ve sonlulaşması. Kendi karakterini kaybetmesi. Şimdi yargıda uçların neler olduğu ikinci bir problem. Yani o da bir problem ama çünkü şimdi kavram alanında hiç ayrıntı vermeden söyleyeceğim. Kavram alanında evrensel tekil ve tikelin birliği var. Yani kavramın kavramı bu. Bu üçünün birliği. Yani ne zaman evrenseli alırsak orada tekil ve tikel de var. Ne zaman tekil ya da tikel alırsak orada ötekiler de var. Kavram bütünlüktür diyor. Defalarca söylüyor Hegel. Kavram bütünlük. Öz alanının kategorileri bütünlükler değiller. Orada kendine bağımlılık var ya da bağımsızlık denen şey var. Uçlar kendilerine bağımlı. Anlak kavramı ilişkilendirdiği zaman da onu yapıyor. Yani uçları bir olarak almıyor ama her uçu, her birini bağımsız olarak ya da kendine bağımlı olarak. Burada ben kendine bağımlı diye çevirdim. Selbstständig, yani kendi kendine duran gibi çevrilebilir Almancası. Şimdi yani Hegel'in bulduğu mantık muhteşem. Çünkü bütün sorgulamalara şey yapıyor, yanıt veriyor. Ve daha önce söylediği her şey orada işliyor. Diyalektiğin yani anlak aşaması diyalektiği önceleyen aşama, olumluluk aşaması ve orada bir şey var, soyutlama var. Onun o soyutlamanın kırılması ya da oradaki olumlunun olumsuza geçmesi, kendi içindeki olumsuzu göstermesi, diyalektik dediğimiz şey yargının yapısına uyuyor. Yargının yapısına da bir ayrılma var, bir yarılma var ve bir olumsuzlama var. Kavram kendini evrensel kavram olarak tikelleştiriyor, belirliyor ve bir yerde şey var, kopma var. Kendine bağımlı 2-3 ortaya çıkıyor. Kavram yargıda eksik. Çünkü iki ucun birliği koyulmuş değil. İki uç eşitsiz. Tekil ve evrensel. Evet. Tekil evrenseldir. Özne ya da yüklem. Anladım. Özne ve yüklem.
Onun için o örneği böyle tekil evrenseldir diye.
Evet.
Tikel de.
Şimdi şeyi o zaman şu yapıya geçelim tekrar. Yargıda ne vardı? Tekil evrenseldir. Ama aslında biliyoruz ki kavram bütün, yani tekil olan
kendinde aynı zamanda diker ve evrensel. Evrensel ise kendinde yine tekil ve diker. Bunları ayırt edemeyiz.
Dolayısıyla yargıda içerikten ayrı olarak, yani gül mü, ev mi, insan mı falan filan, bu tür içeriği bir tarafa bırakarak sadece biçimi düşünürsek, yani tekil diker ve evrenseli düşünürsek, bunların her biri bir arada duruyor. Yani tekilin diker ve evrenseli kapsıyor olması,
tekilin yaratikeli ya da evrenseli koyabileceğim anlamına da geliyor.
Anlama geliyor.
Formül olarak.
Değil mi? Yani bu çok önemli. Bu bütün şeyin, bu özel özelliğin gizi burada yatıyor. Kavramın momentlerin bir bütünü olarak görmek her durumda. Yani orada tekil ve evrensel tekilden soyutlanmış, onun dışına atılmış ve geriye böyle kuru bir tekil kalmış gibi düşünmemek gerekiyor. Yani bu birlik zaten şu bağıntıyı verebiliyor. Bak şu bağıntı burada zaten kapsanıyor. Yani şurada görüyoruz işte. Tekil ve evrensel şey. Aynen.
O zaman şey mi oluyor? Tekil kendi için varlıktı. Evet. Evrensel de kendindeydi. Yani bunlar yer değiştirirken tekil kendi için varlık, evrensele geçtiği zaman kendinde oluyor. Tiker kendinde başkası oluyor. Kendinde başkasıyken evrensele geçtiğinde kendi oluyor. Bu şekilde yer değiştirirken aynı zamanda bunların içerikleri de mi değişiyor?
Evet. Yani içerikleri dediğimiz zaman şimdi
yani tekil kendi için kendi içinde ve kendini kendinden itmek anlamına geliyordu. Geçenler
evet, evet.
Evrensel de kendindeydi. Şimdi bunlar yer değiştirdikleri ve birbirlerinin yerine geçtikleri zaman tamamıyla yani içerik olarak anlamları değişiyor.
Tamam. Şimdi tekilin kendinden itmesi doğru. Kendini kendinden itiyor olması doğru. Ama bizim burada bakmamız gereken nokta o değil. Şuradaki anlak altında düşündüğümüz kavramın her üç momenti bir arada kapsıyor olması. Yani şimdi kavram şeydi, evrensel, burada evrensel, diker ve tekil. Bunlar bir. Yani onlardan herhangi birini aldığımız zaman doğal olarak öteki ikisini de almış oluyoruz.
Ama geçen ders mesela mantıksal iddia. Doğa ve tin alanı. Mesela doğayı biz aracı olarak, tini tin yapan doğanın aracı ve birleştirici gücüdür diye bir şey söyledik.
Medius terminus, evet.
Şimdi burada da hepsi bu anlamda yer değiştiriyor.
Evet.
Yani ben tini mesela şey olarak alıyorum, edimselleşme olarak alıyorum.
Şimdi yine içerikle ilgili, yani bu senin bakış şu andaki söylediğin sözler içeriği ilgilendiriyor. Evrensel, şimdi gül kırmızıdır dendiği zaman bir yargıdan söz ediyoruz. Doğa kendinde tindir dendiği zaman ya da doğa tindir dendiği zaman yine bir yargıdan söz ediyoruz. O da bir yargı ya da bir önerme. İçerik dediğimiz şey bu doğa, tin ya da gül ve kırmızı gibi somut belirlenimler. İçerik dediğimiz şey. Biçim dediğimiz şey tekil tikel evrensel. Yani şimdi burada ilkin şeyle ilgileniyoruz. Biçimle ilgileniyoruz. O yüzden o doğanın ve tinin ilişkisi, logosla ilişkileri, onları alabiliriz. Ben karışmasın diye onları almak istemedim. Yani şimdi tekil, öteki iki momenti de kendinde kapsadığına göre ve kendinde o iki momentte olduğuna göre doğayı ben şey olarak alabilirim, tikel olarak alabilirim, logos ve tin arasındaki, ama doğayı şey olarak da alabilirim, tekil olarak da alabilirim. O zaman öteki şeyler değişecek. Yani ve doğayı üçüncü moment, tikel olarak da alabilirim. Yani doğayı kavram olarak düşündüğüm zaman, bir tasım içinde de düşündüğüm zaman, öteki geri kalan, yani doğayı her üç kavram belirlenimi altında alabilirim. Evrensel olarak, tikel olarak ya da tekil olarak. Ve tasıma onları yerleştirdiğim zaman, o zaman doğa şeyde o her üç konumu da doldurabilir. Ya da tin her üç, ya da logos her üç konumu da doldurabilir. Yani logosu da vargı yapabilirim. Doğayla başladığın zaman, tekil doğa olduğu zaman, tikel tin olduğu zaman vargı logos olacak. Şimdi o yüzden içeriği bırakalım. İçerik hiçbir zorluk yaratmayacak ilkin. Yani sadece biçimle ilgileneceğiz ve biçim dediğimizde evrensel, tikel ve tekil. Neyin evrensel olduğu falan zor değil aslında. Hegel bir anda örneğin şey işte gül kırmızıdır diye içeriye geçerek örnekler veriyor ya da daha başka örnekler veriyor. Hegel'in tasımı, yargı, yani kavramı yargı ve tasımı incelemesinin şeyi giz demek doğru değil. Çünkü gizli bir şey yok ortada. Yani ama temel ilkesi kavramın şeyi, kurgu doğası öyle diyebiliriz. Yani kavramın aynı zamanda her üç momentte olması. Ve şimdi kolaylaştı iş. Çünkü görebiliyoruz yani kavram şu tekilin evrensel olması yani dolaysız tası, yargı diyelim ya da Dasein yargısı diyelim. Onun olanaklı olması iki dışsal öğenin birbirine dışsal olarak bağlanması değil ama tekilin kavram olduğu için, kavramın bir momenti olduğu için aynı zamanda evrensel de olması. Ama yargı orada o tekili ve evrenseli aldığı zaman onların ikisinin birliği olarak ya da bağıntısı olarak tikeli dışlıyor. Yargıda şey var, eksiklik var. Yargı henüz kavramın tamamlanmış açınımı değil, yarım açınımı ya da diyalektik açınımı, etişimsel açınımı diyebiliriz. Yani yargı kavramın etişimidir. Bu yargının karakteri bu. Biz biliyoruz Hegel'in yöntemi şeyde durmuyor, diyalektikte durmuyor. Ve diyalektikte durması kadar da ilkel ve barbarca bir şey olamaz. Bu diyalektik yöntem anlatımının şeyini gösteriyor. Yani Hegel'i dikkatli okumaktan bile yoksun bir kafadan çıktığını gösteriyor. Böyle bir diyalektik düşünce diyoruz. Yani düşüncenin olumsuz karakterini göstermek için. Yani böyle kendi başına yalıtılmış mantıksal atomlardan oluşmadığını, tersine o atomların kendilerinde ya da o olumların kendilerinde kendi olumsuzlarıyla bağlı olduğunu göstermek için diyalektikten söz edebiliriz. Diyalektik o yüzden önce şeye, o mantıksal atomizm denen şeyi safsataya indirgiyor ve bir tarafa atıyor. Yani bu aptallık, akıllılık değil. Diyalektiği bilmemek büyük bir aptallık ve onunla felsefe yapmak saçma sapan sonuçlar getiriyor. Yani şimdi diyalektik ya da olumsuzlama momenti kavrama uyguladığımız zaman bizi yargıya götüren şey. Yani kavramın tikelleşmesi ya da belirlilik kazanması ya da olgusallaşması ya da dış varlığa çıkması bir bakıma. Ama dediğimiz gibi tekil evrenseldir diyoruz. Nokta. Koçaş'ta bitiriyoruz ve ondan sonra soru kalıyor. Tikel nerede? Çünkü tekil aynı zamanda tikel direkt. Birinci bölüm bize yani kavram bölümü tekilin tikel ve evrenselliği bir olduğunu, kavramın bütün olduğunu, somut olduğunu ve bunların ayrılmasının saçma olduğunu öğretti. O zaman yargı o saçmalığı onaylıyor. Yani yargının insan varoluşunda ki başlıca işlevi onun konuşmasını sağlamak. Genellikle de boş konuşmasını sağlamak. Yani yargı aslında özsel olarak boş konuşma diyebileceğimiz, gevezelik diyebileceğimiz bir şey. Bitmiyor çünkü. Bir şey gül kırmızıdır diyebiliyorsunuz. Şu iyidir, bu kötüdür vesaire. Birçok yargı çeşidi var. Bunlarla konuşarak ve konuşmamızın %90'ını, %95'ini içeriğini bu yargılar oluşturuyordu. Bunların hiçbirinin şeyi yok, dayanağı yok aslında. Ki normal bilinç tasımın da öğeleri olarak bu yargıları aldığı için tasım yaptığı zaman da aynı boş konuşmayı sürdürüyor. Çünkü o tasımda şey gerekecekse, tanıtlamayı sağlamak için öncüller gerekecekse zaten o öncüller keyfi olarak istendiği gibi kurulabiliyor içerik açısından. Yani yargı ve tasım bu insanların konuşmalarının %95'inin boş konuşma olduğunu düşünürsek bunu olanaklı, yani bu boş konuşmayı olanaklı kılan yetiler.
Yargı ve tasarım.
Yargı ve tasarım. Evet, kavram konuşmayı olanaklı kılmıyor. Çünkü kavram aşaması, analitik aşama, mantıksal atomizm, orada atomlar var. Atomlar konuşma değil. Bir insan evrensel diyorsa ya da gül diyorsa, öteki araba diyorsa, öteki kırmızı diyorsa, öteki hızlı diyorsa, bu konuşma değil. Bu kavramın soyutluğunu gösteren bir şey. Orada bağlantı yok. Yalıtılmışlık var. Mantıksal atomizm var. Her bileşen, kendi başına her parça, bileşen bile bağlantı inmiyor. O yüzden bileşeni çiziyorum. Her atom kendi başına duruyor. Bağlantı yok. Mantıksal atomizm bağlantının ölümü. Yani ilk anda yargının ölümü. Mantıksal atomizm yargıyı çıkarsayamaz. Mantıksal atomizm denen düşünce düzleminde şeyden öteye gidemeyiz. Anlak felsefeciliğinden öteye gidemeyiz. Ya da kavramın soyutluğunu bildirmekten öteye gidemeyiz. Gidemeyiz. Yargı için şey gerekiyor. Yargının gerçeği için bile diyalektik gerekiyor. Yani o analitiğin kırılması gerekiyor. Bağıntı gerekiyor. Yani Wittgenstein ne yazık ki bunu görememiş. Mantıksal atomizmin o atomların bağıntı kurması, sentez yapması.
Yargıyı çıkarsama gibi bir derdi olmamış.
Hiç olmamış.
Yani hazır o da var ya.
Tabii hazır olduğu için, doğal bilinç onu zaten kullandığı için. Yani Wittgenstein mantıksal atomizmi ileri sürdüğü zaman yargıyı kullanmakta olduğunu ve mantıksal atomizmi çürüttüğünü bilmiyor o şeyle, bilinçle. Ve binlerce, on binlerce öğrenci orada bilgelik ışığı aradı mantıksal atomizmde ve bulamadılar.
Hala da
arayanlar var. Şimdi yargı kavramın kavramla bağlantısı yetmiyor. Kavramın kavramla bağlantısı dediğimiz gibi ikilik, ayrım ve yani yargı aslında insana yakışmayan bir şey. İnsana aptallıktan öteye bir değer kazandırmayan bir şey. Öyle görünüyor.
Ne oldu? Kayıt alıyorum diye baktım. Önemli çünkü dinleyeceğim.
Öyle mi? Evet. Yargıda özne ve yüklem bağlantısı var. Tamam. Gül kırmızıdır. Bu önerme ya da yargı ne dersek diyelim. Bu insan iyidir. Şu parti iyidir. Bu kötüdür. İşte falan. Bunlar sadece şey. Dışsal bağlantılar ve boş bağlantılar. Yeterli değiller şey.
Şimdi sizin bu konuşmanızdan kavramı değersizleştirdik diye düşünüyorum ben.
Kavram çok değersiz. Evet. Ve yargı biraz daha az, biraz daha az değerli. Ve tasım henüz ikisinden de değerli olmasına karşın henüz yeterince değerli değil.
Onun çünkü tatmin olmadı kavram.
Tasım da evet, tasımda da bitmiyor işimiz. Bitmiyor. Tasımda da öznellikte kalıyoruz ve hemen o öznellik zaten bizi nesnelliğe atacak olan şey.
Nesnelliğe geçmemiz şart oldu artık.
Elbette ki o da yetmeyecek. Yani öznellik, nesnelliktir dediğimiz zaman yargıda bulunacağız ve o saçma olacak. Yargı saçmadır.
Nesnelliğin durduğu yer bu konuda çok doğru.
Evet. Yani, doğru.
Tasımdan sonra bir yargı sanırım.
Tabii.
Evet. Tasımda şey görüyoruz, öznelliğin tamamlandığını görüyoruz. Daha öte gidecek hiçbir yeri kalmıyor kavramın. Yani
duyduğuna da öznel mantıkları, tasımda tamamlanıyor. Hemen nesneye geliyor.
Evet. Yani yargının o boşluğu, açıklığı, dolu olmaması tasımda gideriliyor. Tasım dolu kavram. Yani kavram artık orada kendini tam olarak dolduruyor. Tekil, tikel ve evrensel bağlantısı kırılıyor. Tekil ilk kavram momenti tikel aracılığıyla, tikel dolaylılığıyla evrensel oluyor ve artık o üçü bir arada somut kavram. Ve tasımın anlamı bu. Tasım, Hegel'in şey örnek verdiği örneğe bakarsak, yani bakın. Tabii, gelelim. Onu bitirelim ondan sonra not al istersen. Örneğin tasım için bu tekil, tikel ve evrensel bağlantısı kavramın doluluğunun örneği olarak örnek veriyor. Tüm insanlar ölümlüdür. Gaius bir insandır. Öyleyse ölümlüdür. Tüm insanlar iki ayaklıdır. Gaius bir insandır. Öyleyse Gaius iki ayaklıdır. Tüm insanların burnu vardır. Gaius bir insandır. Öyleyse Gaius'un da burnu vardır. Bu gerçekten can sıkıcı bir şey. Yani bunu bilgelik diye görmek aslında şey, bilgelikten çok uzağa gitmek anlamına gelecek. Tasımın Hegel bununla şimdi burada önemli bir noktaya geldik. Tasımda yargının insanlarda bıraktığı büyük bir şaşkınlık var. Tasımın yargılardan oluşması gibi bir oluştuğu düşüncesi gibi bir saçmalık var, bir büyük bir hata var. Ve bunu düzelteceğiz. Çünkü şey değil, insanın özel olarak insanlar aptal değiller. Ve tasımın o yargıları niçin kapsamadığını ya da o kapsamasının ne anlama geldiğini görmek son derece kolay. Nokta. O soruya.
Orası çok enteresan. Geçen de konuştuk onu. Yani yargıların, evet, hani birinci öncü bir yargı değil demek ki. Yani bir şey, kavram olacak değil mi?
Evet.
Tikel, tekil, evrensel gibi bir geçiş olacak herhalde.
Evet. Yani hiçbir yargı olmayacak ya da hiçbir önerme. Yani onlar tasımın dışsal ya da biçimsel yanı ve onun neden dışsal biçimsel olduğunu göreceğiz.
Bu özler mantığının temel ilkesi olan momentlerin bir arada görülmesi.
Evet.
O konuyla ilgili verilen yargı örneği, hep gül kırmızıdır örneğini veriyoruz ya.
Evet.
Oradaki acaba içeriği insanın düşünmesiyle mi ilgili bende bir sorun yaratıyor. Yani gülle kırmızı arasında bir şey. Mesela at hayvandır dese daha kolay anlaşılabilecek bir örneğin gibi geliyor.
Doğru.
Çünkü hayvanlık tikel ve yani atla hayvan arasında kuruluyor. Orada kırmızının evrensel olması, gülün tekil olması,
yani bana da örnek geliyor.
Geçiş değil gibi. Evet. Yani gül, güllüktür ya da gül çiçektir. Dese
evet,
şey olacak ama ben bir şey anlamıyorum diye bunu yüksekse söylüyorum. Gül kırmızıdır. Orada gül tekil ve kırmızı evrensel değil mi?
Evet ama aynı zamanda aynı zamanda öyle değil. Gül evrensel. Hegel bunu hemen başında da belirtiyor zaten. Çünkü gül yalnızca kırmızılığı kapsamıyor, başka belirlenimler de kapsıyor.
Evet, gül olma evrenselini taşıyor yani.
Evet, o birçok tek şeyin özelliğin bir bütünü olduğu için gül orada daha kapsamlı oluyor, daha geniş oluyor. Evrensel diyor Hegel ona. Yani gülü orada tekil olarak aldığımız gülü aynı zamanda evrensel olarak da alabiliriz. O zaman yüklem tekil olacak. Çünkü kırmızı tek bir özellik. Gülün özelliklerinden yalnızca biri. Gül aynı zamanda kokulu ve başka özellikler de taşıyor.
Bak, madem böyle görüyorsak, yargının genel biçimi olarak tikel evrenseldir, niye böyle bir örnek veriyoruz? İki türlü de düşünülebilecek bir şey bu. Onu çıkartıyor. Yani gül çiçektir deseydi, gene belki gülü tabii gene evrensel şeyde de alabiliriz ama başka bir yargının içerisinde.
Mesela at hayvandırdan yapalım bunu.
Çiçektir dediğimiz zaman orada zorunlu olarak gül tekil konumda ya da tikel konumda kalacak çiçeğe karşı. Çiçek evrensel.
Ama gül yine evrensel olabilir çünkü çiçek aynı zamanda bitkidir. Yani gül bir bitkidir dediğimiz zaman çiçeğin yanına onunla bağdaşan başka özellikler de getirebiliyoruz.
Getirebilirsek başka bir yargının içerisinde şey olacak. O tikel ya da evrensel şeyi değişecek.
Çok iyi. Şimdi, değişecek. Peki yargı tiplerini hatırlayalım. Zorunluluk yargısı vardı ve kavramın yargısı vardı. Zorunluluk yargısından sonra. Kavramın yargısında kavram bu şeyi momentleri arasındaki bağlantıda son biçimini alıyordu. Yani belli varlık yargısı, gül kırmızıdır yargısı şey, yargı bile değil diyor. Dolayısıyla aslında yargı bile değil diyor. Yani önerme. Ama bir şey iyidir dendiği zaman, hani bilim iyidir dendiği zaman bu şeyden farklı. Bu zorunluluk ve kavramın yargısı. Çünkü o iyi özelliği ya da iyi karakteri bilimin şeyi değil. Özel bir yanı değil. Bilimin bütün özünü kapsıyor ya da bütününe yayılıyor diyor. Yani o asıl yargılar onlar. Bu biraz estetiğe de yaklaşıyor. Yani bir şey güzel demek ya da moral alana da yaklaşıyor. Bir şey iyidir demek, bir gül kırmızıdır demekten çok farklı diyor Hegel. Orada kavramın yargısında, yani yargının son biçiminde yargı kendi gerçekliğini buluyor ve oradan öne sürümlü yargı, ondan sonra
kavramın içine bir şey bilmen gerekiyor. O da iyi kavramdan içine bir şey bilmen gerekiyor ki o yargıyı yönetirsin.
Evet.
Öteksinde güle bakarsın ve kırmızılık orada zaten.
Şimdi biz hala şeye gelmedik. Yani neden o şu kavramın yargının açınımında yani ayrışmasında, yargı türlerinin oluşumunda sadece 3 faktöriyelle ilgilenmiyor Hegel. Yani 6 tane 3 faktöriyel 6 edecek.
Aha.
Yani tek tikel ve evrenselden 3
tikel evrensel tikel evrensel tikel evrensel
bütün kombinasyonlar 6'dan 6'ya varıyor ve oysa orada yargı alanında Kant'ı izliyor aslında Hegel. Kant'ın tablosunu alıyor. Çünkü o tablo hazırlanmış. Yani felsefecilerin ve tasımcıların ya da yargı ile ilgilenenlerin zaman içinde Aristoteles'ten bu yana oluşturdukları bir şey. Orada 12 tane şey var, yargı biçimi var. Olumsuzlarını da katarsak 24 tane oluyor. Yani onlar içerikten de etkileniyorlar. Çünkü yargı alanında da varlığın ve özün ve kavramın yine şey var. Yani varlık alanına gelen yargı dolaysız yargı diyor. Orada momentler, yargının momentleri dolaysız olarak alınıyor. Yani tekil evrenseldir dendiği zaman yargıda dolaysız yargı olduğu zaman bunların arasında şey var. Dolaysızlık ilişkisi var. Yani ilişkisizlik var. Tekil ve evrensel arasında bir ilişki yok. Şey olduğu zaman, öz alanına geçildiği zaman, yani orada içerik ilişkisi ortaya çıkıyor. Çünkü öz alanında da, yani yansıma yargısıydı bu, reflektif yargı. Orada da şeyler aynı, yargının biçimi aynı. Tekil evrenseldir. Ama içerik değişiyor. Yani içerik dolaylı oluyor. Varlık alanı, belirli varlık yargısında ya da dolaysız yargıda tekil evrenseldir derken o tekil ve evrenselin içeriğini düşündüğümüz zaman, çünkü tekil ve evrensel biçim dedik, onun, yani gülü düşündüğümüz zaman
öz alanındaki kavramlar geliyor oraya. Galiba.
Evet. Oraya gelen içerik öz karakterini taşımaya başlıyor.
Faydalı yani, faydasız örneği mesela.
Evet. Faydalı faydasız. Faydalı yüklemi şey diyor, yararlı yüklemi İçerik. Refleksif bir yüklem. Efendim?
İçerikle ilgili bir şey.
İçerikle ilgili ama kırmızıdan farklı. Yani kırmızı ve yararlıyı düşündüğümüz zaman kırmızı özneyi başka bir şeye, bağlantıya sokmuyor. Bitiyor orada. Ama bir şey yararlıdır dendiği zaman o yararlılık dolaylı bir terim. Özsel bir terim.
Yararsızlık koyuyor.
Evet ama aynı zamanda da şey yapıyor. Bu bitki şifalıdır ya da yararlıdır dediğin zaman o yararlık onu bir hastalıkla bağlantı içine getiriyor. Yani orada bir şey var. Yine Hegel'in dediği doğru çıkıyor, doğrulanıyor. Dolaylılık var. Yani ilişki dediğimiz zaman dolaylılık demiş oluyoruz. Ve yararlık durumunda ilişki, yararlığın bir ilişkisi var. Yani kırmızının da ilişkisi, kırmızının da ilişkisi var diyebiliriz. Yani orada sanki ayrımı net olarak görmek zor gibi görünüyor ama kırmızının ilişkisi yararlılığın ilişkisi gibi değil. Yani hepsini birbirine eşitlememiz şimdi ya içerik biraz daha şey yani biçime yakalarsak içerikle daha rahat ilgilenebiliriz. Yani refleksif tasımda ya da yansıma yansıma yargısında terimlerin dolaylılığının sonuçları. Şimdi şeye geldiğimiz zaman yargıda üçüncü alana geldiğimiz zaman kavramın yargısına geldiğimiz zaman o zaman orada da tekil ve evrenselin şey olması gerekiyor. Artık dolaylı da değil, dolaysız da değil ikisinin birliğini kapsıyor olması gerekir. O da yine içerikle ilgili, içerikle ilgilenmeye karar verirsek gireceğimiz alan. Ama açık olan şey o yargıda momentlerin bağlantıları tamamlanmıyor. Yani şey kalıyor, iki tanesi bildiriliyor ve orada bir açıklık kalıyor. Tekil evrenseldir ve nokta. Yargının söyleyebileceği şey bu kadar. Tekilin evrensel olduğunu söylemenin olanağı, yani özlem yüklem bağlantısını kurmanın olana tekilin kendinde evrensel olması. Ama tekil aynı zamanda tikel. Yani tekil tikeldir de diyebiliriz. O zaman tikeli özne yapabiliriz. Ki tikel tikeli bazı yargılarda tikel anlatımı ya da tikel teriminin altına şey geliyor. Kimi?
Bazı.
Bazı ya da kime şeyleri anlatımı geliyor ve orada sayısal bir şey. Birçok, birçok. Evet, böyle bir
evrenselin şey gibi anlaşılması, evet. Gibi işte o. Tümlük. Orada da tümel gibi anlaşılması.
Yani evrensel tüm diye anlarsak, tekili bir diye anlarsak, tek diye anlarsak, tekin ve tümün arasına tikel olarak kimi girer? Bu Aristoteles de böyle, birinci analitikte. Orada kimi, yani birkaç sam diye çeviriyorlar İngilizce, ona özel bir içerik olarak alıyorlar. Yani tikel orada biçimi gösterirken onun altındaki içerik birkaç ya da bazı ya da kimi dediğimiz şey. Şimdi o zaman çok kolaylaşıyor ve yapılacak şey o içeriğin, yargının biçiminin nasıl etkilediği. Yani dedik ya, eğer tekil ve tikel ve evrensel yargı yalnızca bunlara bağımlı olsaydı, o zaman 6 tane yargı olurdu, 6 biçimli. Yani o zaman tekil tikeldir, tikel tekildir, evrensel tekildir, evrensel tikeldir, işte tikel evrenseldir, tikel tekildir falan 6 tane şey söyleyip bitirirdik. Ama daha fazla yargı tipi var. Yani ama orada...
İçerikle ilgili değil mi?
Evet.
İçerik yüzünden
var. Örneğin ayrık yargı niçin ayrık? Ya da hipotetik yargı niçin? Kategorik yargı niçin kategorik ya da hipotetik? Kategorik yargı ya da zorunlu yargı, hipotetik yargı ya da varsayımlı yargı. Burada yine hala belki de Hegel'in dokunmadığı noktalar da var.
O bitesini yani, zaten.
Ayrık yargıda ya ya da anlatım var. Bitki ya gül, ya karanfil ya da papatyadır filan. Yani orada ya ya da şey var, sözcüğünün. Şimdi tasın dille ilişkiyi de gösteriyor. Yani antiparantez söyleyelim, o vargıyı oluşturan moment tasımda neydi? Ergo'ydu. Birinci öncül, ikinci öncül, ergo, yani öyleyse. O öyleyse şey, tasımın yapısında olmayan bir şey. Yani tekil, tikel ve evrensel bağıntısında olmayan bir şey. Değil mi?
Yani şeyindeki
koşaç gibi. Evet. Ama ikisi de zorunlu aynı zamanda. Çünkü öyleyse anlatımı ya da daher, ondan sonra da eğer onu seçmiş. Başka şeyler de seçmiş. Therefore olabilir. Ya da so olabilir. Birçok sözcük olabilir. O ergonun yerine geçen şey. O vargıyı oluşturuyor. Vargı. Yani tasımın vargısı. Tasımın o iki öncülü şey, vargıyı hazırlamaya yarıyorlar. Yani vargı da tasımın şemasında evrensel olan şey. Tekil, tikel ve evrensel dediğimiz zaman o ne kadar, yarım saat mi? Ya bir saate yaklaştık. Evet, şey yapalım isterseniz, ara verelim çünkü ondan sonra bu şeyi tekrar inceleyelim ve karar verir ne yapacağımıza, yani bu şey
neyse,
evet, tamam, ara veriyoruz.